Öteki Tarih 2. Cilt 8. Ayrım Sayfa 101. Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti ile Sovyet Rusya Hükümeti arasında dostluk anlaşmasının imzalandığı 16 Mart 1921 günü Mustafa Kemal Kahya Yahya'ya "Vatanperverane hissiyat ve temennilerinize teşekkür ederim" şeklinde kısa bir telgraf yolladı. Bu telgraftan 2 ay sonra kanlı bir tasfiye harekatı başladı. Çünkü Trabzon'daki yerel güçlerin Batum civarında Anadolu'ya geçmek için hazır bekleyen Enver Paşa ile flört etmesi Ankara'yı rahatsız etmişti. 300 kişilik çetesiyle Yahya Kahya, Enver Paşa'nın amcası Halil Paşa'nın en has adamıydı. Dahiliye Vekili Fethi Bey durumu Trabzon'daki iskele hükümeti diye nitelemişti. Tasfiye harekatı 26 Ağustos 1921'de Ebu Bekir Hazım, parantez içinde Tepeyran Bey'in Trabzon valiliğine getirilmesiyle başladı. 7 Kasım 1921'de Miralay Sami Sabit, parantez içerisinde Karaman, Trabzon'daki 13. Fırka Kumandanlığı'na atandıktan sonra Trabzon Müdefaa-i Hukuk Cemiyeti adına toplanan paraları hizmetine geçirme suretiyle Yahya Kahya hakkında soruşturma başladı. Kahya uzun bir direnişten sonra 12 Ocak 1922'de Sivas Bidayet Mahkemesi'nde yargılanmak üzere tutuklanarak Sivas'a gönderildi. Ancak mahkeme heyetine yapılan baskılar sonucu beraat ederek Trabzon'a geri döndü. Trabzon Milletvekili Ali Şükrü Bey konuyu meclis gündemine getirdi ve Mustafa Kemal ile arasında sert tartışmalar yaşandı. Ali Şükrü Bey 27 Mart 1921'de Ankara'da Yahya Kahya'nın bağlı olduğu çeteci Topal Osman Ağa tarafından öldürüldü. Yahya Kahya'nın sonunu ise Süpilerin öldürülmesi meselesini de ima ederek etrafa "sanki bütün bu işlerde ben tek başıma mıydım, her şeyi olduğu gibi ortaya dökeceğim" diye tehditler savurması getirdi. 3 Temmuz 1922'de Yahya Kahya'yı ve 4 kişiyi taşıyan otomobil Kahya'nın Trabzon Soğuksu'daki yazlık konağına giderken saldırıya uğradı. Kahya ve 2 kişi öldürüldü. Arkadan ve önden atılan 40 kadar mermiye rağmen olaydan karanlıkta kaçarak kurtulan Kahya'nın Mustafa adlı silahlı uşağı olaydan sonra nedense yoldaki askeri kışlaya ve şehirde önünden geçtiği hükümet polis ve jandarmaya olayı haber vermemiş, bütün gece ortadan kaybolmuştu. Halk arasında olayı Sami Zabit Bey'in tezgahladığı inancı yaygındı. Durumu soruşturan heyet 13 Eylül 1922 tarihli raporunda Kahya öldükten sonra askeri kışlaya doğru kaçtıkları görülen katiller hakkında zamanında gereken araştırma yapılmamış olduğundan bulunmaları imkansız hale gelmiştir diyerek soruşturmayı kapattı. Yıllar sonra Mustafa Kemal'in muhafız taburu komutanı İsmail Hakkı, parantez içinde Tekçe Bey, Yahya Kahya'yı Ali Şükrü Bey'i öldüren Giresunlu Topal Osman'ın 2 adamıyla birlikte kendisinin öldürttürdüğünü açıkladı. O tarihe kadar herkes cinayeti Mustafa Süpi ve arkadaşlarının intikamını alan Bolşeviklerin işlediğine inanıyordu. O günden beri Mustafa Kemal'in Mustafa Süpi ve yoldaşlarının öldürülmesindeki rolü aydınlanmadı. Yıllar sonra Mustafa Kemal ile yolları ayrılacak olan Kazım Karabekir uzun bir süre yasaklı kalan anılarında bu olayla ilgili olarak "hayatımla ve namusumla oynadılar" diyecekti. Olayın dünya solculuğu açısından ne anlama geldiği ise Mete Tuncay şöyle özetlemişti. Parantez içinde ki buna ben de katılıyorum. Mustafa Süpi ve arkadaşlarının yok edilmeleri karşısında Sovyetlerin ve Komintern'in takındığı tavır dünya solculuğunun gelişme süreci bakımından da çok önemli bir başlangıç noktası olmuştur. Bu olayda sosyalist anavatanın dış politika çıkarlarıyla bir kardeş partinin varlık sorunu çatışmış ve komünistler bir tercih yapmak zorunda kalmışlardı. Mustafa Kemal'i tutmayı seçmiş olmaları sonradan, parantez içinde özellikle Troçkistler tarafından Stalin'e izafe edilen bir fırsatçılığın kalıbının ilk örneğini vermiştir. Oysa bu siyaset kararı alındığı zaman Lenin resmen ve fiilen Sovyet Devleti'nin başında bulunuyordu. Özet kaynakça. Emrah Cilesun, Mustafa Süpi'nin yoldaşlarını kim öldürdü? Agora Kitaplığı 2008. Mete Tuncay, Türkiye'deki Sol Akımlar 1908-1925, Sevinç Matbaası 1967. Kazım Karabekir, İstiklal Harbimiz, Mert Yayıncılık 1988. Hikmet Bayır, Mustafa Süpi ve Milli Mücadele'ye el koymaya çalışan Başı Dışarıda Akımlar, Belleten Sayfa 140 1971, Sayfa 567-654. Cumhur Odabaşıoğlu, Trabzon 1869-1933. Yılları Yaşantısı, İlk Sen Matbaacısı 1980, TKP, MK 1920-1921. Dönüş Belgeleri 2, Çeviren Yücel Demirel, TÜSTAV 2004, Ebu Bekir, Hazım Tepeyran Belgelerle Kurtuluş Savaşı Anıları, Çağdaş Yayınları 1982. Alpay Kabacalı, Türkiye'deki Siyasal Cinayetler, Gürel Yayınları 2007. 1921, Koçgiri İsyanı. Resmi tarihe göre 1919 ile 1921 son arasında Ankara hükümetine karşı 23 isyan gerçekleştirildi. Bu isyanlardan sadece 4'ü Kürtlerin oturduğu bölgelerdeydi ve sadece 3'üne Kürt Zaza aşiretleri katılmıştı. Dipnot: Kürtlük ve Zazalık tartışmaları bu yazının konusu değil. 1911 yazının Dersim'i ziyaret ederek L. Molyneux'un seyahatnamesinde Zaza teriminin geçtiğini söylemekle yetineceğim. Ancak kitaba konu olan dönemde resmi belgelerde Zaza terimi değil, Kürt terimi kullanılıyordu. Bugün ise Dersimlilerin büyük bir bölümü kendilerini Zaza olarak tanımlıyor. 1925'te isyan eden Şeyh Said'in de Zaza olduğu belirtiliyor. Bu yüzden her iki terimi de kullandım. Bugün Kürtlük Zazalık tartışması daha çok dille ilgili görülüyor. Dersim aşiretlerinin büyük bir bölümünün konuştuğu Zazaca'nın parantez içinde Dersimlerin diliyle Kırmançki veya Dımılkin'in Kürtçeden ayrı bir dil olduğunu söyleyenlerle Zazaca'yı Kürtçenin bir lehçesi sayanlar arasındaki savaşı kimin kazanacağını zaman gösterecek. Diğerleri saltanata ve halifeye bağlı Türkler ve Çerkezler tarafından çıkarılmıştı. Kürt Zaza isyanlarının en önemlisi Dersim'de, parantez içinde bugünkü Tunceli havalesi, meydana gelen Koçgiri isyanıydı. Dersim'deki Kızılbaş Zaza aşiretleri, parantez içinde İbolar, Geriyalar, Sefolar, Sarolar, Balolar, Laçinler ve diğerleri bölgenin ulaşılmazlığı ile Osmanlı İmparatorluğu'na vergi ve asker vermeyen özerk beyliklerdi. Hafik, parantez içinde Koçhisar, Zara, İmranlı, Refahiye, Kemah, Divriği, Kangal, Kuruçay ve Ovacık coğrafyasındaki 135 köy Koçgiri Konfederasyonu'nun kontrolündeydi. Koçgiriler 1916'da Ruslar yaklaştığında Sivas merkezli bir Kürdistan için görüşmelere başlamışlardı. Fakat Ruslar bölgede bağımsız bir Ermenistan kurulmasını tercih ettiği için anlaşma sağlanamamıştı. Bu aşiretler daha sonra 1918'de kurulan Türk Teali Cemiyeti ile işbirliği yaptılar ve Ankara'daki yeni meclise temsilci göndermediler. Şubat 1920'de Wilson'un 14 ilkesi uyarınca özerklik taleplerini yaşama geçirmek üzere harekete geçtiler. Meclise giren ağalar. Hareketin liderliğini 2. Abdülhamit tarafından paşalık rütbesi verilen İboların reisi Mustafa Paşa'nın oğulları Alişan ve Haydar beyler ile bu beylerin maslahat güzarı olan Alişer, parantez içinde Alişir yapıyordu. Hareketin fikri önderi ise Baytar Nuri Dersim'iydi. Temmuz 1920'de aşiret güçleri Kangalzara bölgesini kontrol etmeye başladılar. Ağustos ayında Şadan aşiretinin reisi Paşun'un adamları bir birliğe saldırdılar. Ardından Alişan Bey, Refahiye'yi kardeşi Haydar Bey İmralı'yı kontrol altına aldı. Kasım ayında aşiret liderleri Hozat'ta bir araya geldiler. Toplantıda Ankara hükümetine yönelik bir bildiri hazırladılar. Bildiride Ankara'ya Sevr-Barış Anlaşması'nın ilgili maddeleri uyarınca Kürtlere özellik verilmesi çağrısı yapılıyordu. Ayrıca Elaziz, parantez içinde Elazığ, Malatya, Sivas ve Erzincan hapishanelerinde tutuklu Kürtlerin salıverilmesi, Türk memurların ve askerlerin Kürtlerin çoğunluğunu oluşturduğu bölgelerden çekilmesi talep ediliyordu. Ardından Batı Dersim aşiretinin telgrafı Ankara'ya ulaştı. Bu telgrafta özellik talebinin ötesine geçiliyor ve Diyarbakır, Elazığ, Van ve Bitlis'i de kapsayan bağımsız bir Kürdistan talebi dile getiriliyordu. Ankara bölgeye bir nasihat heyeti gönderdi ve Diyap Ağa, Meço Ağa, Ahmet Ramiz, Mustafa, Hasan Gayri gibi Koçgiri liderlerini Dersim milletvekili olarak meclise katılmaya ikna etti. Dersimli liderlerin kulaklarına Sevr'in sadece Kürtler ve Zazalar için değil, Ermeniler için de bazı fırsatlar sunduğu fısıldanmıştı. Ermeni tehlikesinin hatırlatılması derhal sonuç verdi. Dönemin tanıklarından Enver Benhan'ın 27 Temmuz 1931 tarihli Yeni Gün gazetesinde yayınlanan röportajında Diyap Ağa nasıl milletvekili olmayı kabul ettiğini şöyle anlatmıştı. Gavur Anadolu'yu sardı, hepimizi bir düşünce aldı. Din ve diyanet, ırz ve namus, Türklük tehlikeye düştü. İşittik ki Erzurum taraflarında can kurtaran bir paşa çıkmış, meclis kuracakmış. Onu hep gözledik. Öğrendim ki bu paşanın adı Mustafa Kemal'iymiş. Onun büyük yüzünü görmeye can attım. Fakat o zaman olmadı. Sonra Sivas'a, oradan Ankara'ya gelmiş. Bu zaman bizden iki mebus istedi. Herkes korktu. İhtiyar halimle vatanı kurtaranların yanına koşmayı, hatta başımı bile vermeyi göze aldım. Bana gitme ölürsün dediler. Zaten herkes mahvoluyor. Varam gidem onlara ulaşam, hep beraber ölek dedim. Benimle mebus seçilen Ayaz Uşağı aşiretinden Zeynozade Mustafa Ağa korktu gelmedi. Ben yanımda bir uşağım, atları atladık. Elaziz'e geldim. Elaziz'de bana harcırah verdiler. Oradan bir yaylı araba tuttum. Malatya, Sivas, Kayseri yolu ile 18 günde Ankara'ya vardım. Aynı günlerde 72 Kürt ve Zaza milletvekili üzerlerinde yerel giysileri olduğu halde meclise girdiler. Ve itilaf devletlerine Ankara hükümetiyle beraber olduklarını bildiren bir telgraf çektiler. Nuri Dersim'i, Dersim'de özerklik kazanmak üzere oldukları bir dönemde bu soysuzların indirdiği darbeyi hükümsüz bırakmak için Dersimliler adına mufassal bir rapor tanzim ederek Kürdistan Tali Cemiyeti vasıtasıyla itilaf devletleri mümasillerine, parantez içinde temsilcilerine gönderdik. Bu raporda Ankara hükümetinin tazikiyle çektirilen ve mahiyeti yukarıda yazılı telgrafta bahis konusu olan iddiayı red ve tekzip etmekle beraber bağımsız bir Kürdistan yaratılmasını istedik diye yakınacaktı. Sıra Lo diyenlerdi. Elbette ne İngilizler ne Fransızlar yek vücut davranmaktan aciz bir topluluk uğruna giderek konumu güçlenen Kemalist hareketi karşısına alacak kadar maceracı değildi. 72 Kürt Zaza Bey'inin ihanetini işlerine sindiremeyen Alişir ve adamları 6 Mart 1921 günü Ankara'nın gönderdiği birliklere saldırmaya başlayınca asileri tepelemek için Sivas, Erzincan ve Elazığ'da sıkı yönetimi ilan edildi. Ardından 13 Mart 1921'de Sakallı Nurettin Paşa komutasındaki merkez ordusu bölgeye gönderildi. Rivayete göre Nurettin Paşa'ya görev verilirken Zo, parantez içinde Ermeniler diyenleri temizledik. Lo, parantez içinde Kürtler diyenlerin köklerinde ben temizleyeceğim demişti. Gerçekten de Topal Osman'ın 47. müfredesinin de yardımıyla Nurettin Paşa kısa sürede görevini başarıyla tamamladı. 500 asiyi kendi deyimiyle temizledi, tepeledi. 2000 kişiyi Anadolu'nun çeşitli yerlerine sürdü. Hükümet isyanın bastırılmasını yeterli görüyordu ama Nurettin Paşa bölgeye yönelik sert tedbirlerin devam etmesinden yanaydı. Özellikle Dersimli Kızılbaş aşiretlerin bir daha ayağa kalkamayacak şekilde dağıtılmasında ve Anadolu'nun değişik yerlerine serpiştirilmesinde ısrarlıydı. Ancak meclis bu teklifi reddetti ve mesele küllenmeye bırakıldı. 17 Haziran 1921'de Alişan ve Haydar Beylerin etrafı sarıldı ve Ankara duruma hakim oldu. 300 civarında isyancı ölüm dahil çeşitli cezalara çarptırıldılarsa da kaçmayı başaran Nuri Dersim'i ve Alişer dışında kalanlar Ankara tarafından affedildiler. Çünkü Türk tarafı henüz Kürtlerin desteğine ihtiyaç duyuyordu. Koçgül isyanı bastırıldıktan sonra 3 aylığına Sivas valiliği yapan Ebu Bekir Hazım Bey, Nurettin Paşa'nın müsaademe değil katliam yaptığı, isyanı şiddet ve vahşetle bastırdığı görüşündeydi. Bu iddialar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yankı buldu ve Nurettin Paşa hakkında soruşturma açıldı. Bazı milletvekilleri isyanın bastırılış biçiminin dış dünyada tepki çekmesinden endişe ettikleri için konunun gizli celsede tartışılmasını istiyorlardı. Bazı milletvekilleri ise Anadolu Harekatı'nın verdiği samimi mücadelenin Nurettin Paşa gibi görevini kötüye kullananlar yüzünden karalanmasını istemediklerinden açık celseden yanaydılar. Sonunda konunun gizli celsede tartışılmasına, kararın ise açık celsede ilanına karar verildi. Ancak gizli celselerde Nurettin Paşa'nın Kürtlere, Zazalara, Ermenilere ve Rumlara karşı acımasızlığı değil, mıntıkasında bir çeşit aile hükümeti kurması tartışıldı. Nurettin Paşa'yı milletvekillerinin gazabından Mustafa Kemal kurtardı. Genelkurmay Başkanı'nın kendisini yargılaması koşuluyla meclis soruşturmasından vazgeçilmesi sağlandı. Fevzi Paşa tahmin edileceği gibi Nurettin Paşa'yı cezalandırmadı. Sadece askerlik görevine son verdi. Çünkü bu kadar asker o güne dek devletin pek çok kirli işini başarıyla halletmiş, devletin ona gönül borcu vardı. Bunlar olurken ve daha sonra Dersim milletvekillerinin büyük bölümü Kemalist hareketine destek vermeye devam ettiler. Örneğin Diyapa, Enver Benhan Bey'in yukarıda söz edilen röportajında "Hiç millet meclisi kürsüsüne çıktın mı?" sorusuna da şöyle cevap vermişti. Bir kere de Lozan konferansı sırasında kürsüye çıktım. Aha, bizim memleket ahalisi Kürtmüş. Orada bir Kürt hükümeti kuracaklarmış. Bunu duyunca kızdım, kürsüye çıkıverdim. Gene sustular. La ilahe illallah Muhammeden Resulullah dedim. Gerek Şafii, gerek Hanbeli, gerek Hanefi hepimizin kıblesi birdir. Meclisimiz, kulübümüz, dinimiz, milletimiz birdir. Biz Türküz. Hepiniz la ilahe illallah demişsiniz. Şimdiden sonra mı ayrı bir din, ayrı bir millet olacağız dedim. Gene el çırptılar. İsmet Paşa ayakta kürsünün yanına gelmiş, sakalımın dibine yaklaşmıştı. O da coştu, o da el vurdu. Ziya Gökalp'in raporlarına ne oldu? 1921 Mayıs'ın son günleriydi. Samsun'dan yola çıkan yaylı bir arabada iki önemli adam Ankara'ya doğru ilerliyordu. Birincisi Rıza Nur'du, diğeri ise Malta'da 1,5 yıllık sürgün hayatından henüz yeni dönmüş olan Ziya Gökalp. Rıza Nur yıllar sonra yol arkadaşının vasıflarını överken suskunluğundan şöyle yakınacaktı. Ziya iddiaçların içinde yegane bir düşünür, kafa ve alim adamdı. Memleket ondan istifa etmeli. Vaka 10 yıl muhassım, parantez içinde karşı saflarda bulunduk. Ama vatan işi başka, kıymetli adamların iş başına koymalı. Yalnız pek az konuşuyor, siz sormazsanız hep somurtuyor. Laf ağzından damla damla çıkıyor. Yaylılarla beraber Ankara'ya gidiyoruz. Ziya Gökalp savaş sonrasında Kürtler hakkında nasıl bir politika izlenmesi gerektiği sorusunu şimdiden araştırmak gerektiğini düşünüyordu. Rıza Nur'a bu amaçla bir ilmi araştırma enstitüsü kurmak gerektiğinden söz etti. Az ama öz konuşuyordu. Ankara'ya varmalarından bir süre sonra Rıza Nur, Sıhhat ve İçtimai Muavenet Vekili, parantez içinde Sağlık Bakanı oldu. Ziya Gökalp ise Maarif Vekaleti, parantez içinde Milli Eğitim Bakanlığı içinde alt düzey bir göreve verildi. Gökalp bu görevde fazla kalmayarak sonbaharda memleketi olan Diyarbakır'a gitti. Kısa bir süre sonra Rıza Nur, memleket ondan istifade etmeli düşüncesiyle Gökalp'e bir mektup yazdı ve doğudaki Kürt aşiretleri hakkında bir araştırma yapmasını rica etti. Rıza Nur sonradan bunu şöyle anlatacaktı. Sıhhiye vekiliyken isyanın, parantez içinde Koçgiri isyanı da o vakit bu vekalete ait olmasından istifa ederek Ziya Gökalp'e Kürtleri tetkik ettirdim. Maksadım bu gibi malumatı toplayıp vaziyeti ilmi iktisadı bir surette öğrendikten sonra Kürtlere Türk olduklarını anlatmak için teşkilat yapıp faaliyete geçecektim. Bugün Kürt denilen bu adamların çoğunun Türk olduğunu bilirim. Yalnız onlara bunu bildirmek, öğretmek lazımdı. Bunun üzerine Gökalp Kürt aşiretleri hakkında tetkikler başlıklı araştırmasını yaptı ve Ankara hükümetine sundu. Bir sosyolog olarak konunun öneminin bilincinde olan Gökalp, 1924'teki erken ölümüne dek çeşitli dergilerde Kürtleri ele alan, Türklerle Kürtlerin kaynaşmışlığını ve ayrılmazlığını anlatan önemli makaleler kaleme aldı. Gökalp raporlarında Türklerle Kürtler arasındaki temel farkı şöyle tarif ediyordu. Türkler şehir medeniyetine daha istidatlı olduklarından şehirler Türklük merkezi halini almakla beraber oralara gelen Kürtleri de Türkleştirmektedirler. Köylerde ve çadırlarda yaşayan Türkmenler ise sahra medeniyetinde daha kuvvetli bulunan Kürtlüğe tevessül etmektedirler. Bu durumda Kürtleri hem Türklerle kaynaştırmak hem de modernleştirmek için yapılması gereken onları göçebe ve dağlık yaşamdan yerleşik şehir yaşamına geçirmekti. Bu nedenle Gökalp raporunda dağlık bölgelerde yaşayan Kürtlerin ovalara indirilmesini ve orada arazi sahibi kılınmalarını savunmuştu. Ancak bunlar yapılırken Kürtler ve Türkler arasındaki kardeşlik korunmalı, bunun içinde ortak inançlar, değerler ve tarihsel birliktelik vurgulanmalıydı. Gökalp'in çalışması 4 kopya olarak çoğaltıldı. Birisi doğrudan Mustafa Kemal'e gönderildi. Rapor çok takdir edildi. Hükümet Gökalp'ten araştırmayı genişletmesini istedi. Ancak Gökalp hastaydı ve kendisine yardım edecek kimse de yoktu. Bu nedenle çalışmayı ileri bir tarihe erteledi. Fakat Ziya Gökalp Kürt araştırmalarına devam edemedi. Çok istediği Türkiye içtimaiyatı incelemelerini yapamadı, yoksulluk içinde vefat etti. Özet kaynakça. Mustafa Balcıoğlu İki İsyan, Koçgiri Pontus Bir Paşa Nurettin Paşa, Nobel Yayınları 2000, Baki Öz Belgelerle Koçgiri Olayı Can Yayınları 1999, Kenan Esengin Milli Mücadelede İç Ayaklanmalar Ulusal Basım Evi 1969, Mustafa Akyol Kürt Sorunu Yeniden Düşünmek Yanlış Giden Neydi? Bundan Sonra Nereye? Doğan Kitap 2006, Nuri Dersim'i Kürdistan Tarihinde Dersim Doz Basım Yayın 1997, Paul J. White, Pyramid, Rebels of Revolution, Modernist, Kurdist National Movement in Turkey. London, New York, Z-Box 2000. Uğur Mumcu, Kürt İslam Ayaklanması, Tekin Yayın Evi 1991. Martin Van Brunsen, aslını inkar eden haramzadedir. http://www.unl.martinvanbrunsenpersonalpublication.alivikurt.htm. Çerkes Ethem kahraman mı, hain mi? Halide Edip, parantez içinde adı var, Türk'ün Ateşle İmtihanı adlı eserinde şöyle der. Ben onu ilk defa karargâhta gördüm. Bir gün büyük odaya girerken bir sürü silahlı adamın arasında kendimi buldum. Ayağa kalktı, elimi öptü. Normalden güçlü, uzun boyu vardı. Hiç et olmayan kudretli vücudu canlı bir iskelete benziyordu. Tam Çerkez yapısıydı. Geniş omuzlar, ince bel, uzun bacak ve kollar. Kocaman sarışın bir kafa. Kısa bir burun ve gayet solgun gözler. Teni hiçbir hava etkisiyle değişmemişti. Kısa burnu Angelikan bir mizah anlatıyordu. O odada bir kocaman Çerkez herkesi gölgede bırakıyordu. Şevket Süreyya ilkin tarife itiraz etti. Ardından da Yozgat isyanını bastıran Ethem Bey'e Türkçü bir gönderme yaptı. Tek adam da şunları yazdı. Fakat Halide Edip Ethem'in gözlerini anlatırken kullandığı solgun gözler yerine vahşi bir bunalımla buğulu gözler deseydi Ethem'i galiba daha iyi tarif etmiş olurdu. Halide Edip'in ve Şevket Süreyya'nın sözünü ettiği kişi resmi tarihimizin kötü çocuğu Çerkez Ethem'dir. Mustafa Kemal'e ve Nazım Hikmet'e göre vatan haini, Cemal Kutay'a göre büyük Turancı, Doğan Avcıoğlu'na göre başıbozuk çeteci, Sabahattin Selah'a göre barış çabalarını baltalayan, yeni işgallere ve harbe sebebiyet verecek bir çılgın, Bolşeviklere göre Kemalistlerin solun içine yerleştiği provokatör, İngilizlere göre Alman ajanı, Almanlara göre Antant ajanı olan bu adam kendini belki çok hatalarım oldu fakat asla vatan haini olmadım diye savunur. Nutuk'ta bile kendisinden Çerkez diye söz edilmediği halde resmi tarihte Çerkez lakabıyla anılmasını hayatında maruz kaldığı en büyük haksızlıklardan biri olarak gördüğünü söylenir. Bu nedenle yazı boyunca kendisinden adıyla bahsedeceğim. 8. ayrımın sonu, sayfa 127.